Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, İslam Tefekkür Ufku programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Doktor Erhan Turan'la birlikteyiz. İslam Tefekkür Ufku programında kitabımızın da programımızın da ismini vermiş olduğumuz muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme almış olduğu İslam Tefekkür Ufku kitabından okumalar yapıyoruz efendim. Bu okumalar neticesinde muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin hayatımızı, muamelatımızı ve gönül dünyamızı ilgilendiren bazı prensipleri kaleme almış. Bu prensipleri bizler de hocamızla kitaptan aldığımız ilhamla şerh ediyoruz ve günümüz problemleriyle de harmanlayarak bu prensipleri sizlere anlatmaya, aktarmaya ve bu vesileyle de Müslümanlığımızı bir kez daha şöyle bir ele almaya gayret ediyoruz diyelim ve bugün de çok önemli bir prensiple programımıza başlayacağız diyelim. Konumuzu söylemeden önce hocamıza, hocam hoş geldiniz diyerek programa başlamak istiyorum. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, sefalar bulduk.
Sizlerden de razı olsun hocam, Allah razı olsun. Hocam bugün adalet prensibini konuşacağız.
Evet, inşallah.
Gerek şer'i, gerekse işte ülkemizdeki medeni kanuna baktığımızda belli başlı problemlerimiz var. Bir adaleti tesis etme noktasında bazen mağdur, bazen de o manada yanlışlar yapabiliyoruz. Evet. Adaleti tesis edemiyoruz. Bu ailemizde öyle, etrafımızda öyle, iş yerimizde öyle. Bunların hepsine baktığımızda bir Müslüman olarak adalet dediğimiz şeyi nasıl karşılayacağız? Nerede duracağız? Nasıl tavır takınacağız? Buradan başlasak hocam, buyursunlar.
İnşallah, Allah razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain ve ba'd. Tabi İslam dünya görüşünün müşahhas prensipleri içerisinde, yani bugünkü ameli dediğimiz davranışa dönüşebilecek halleri içerisinde en önemli maddelerden bir tanesi muhterem üstadımızın eserindeki 4. madde, adalet prensibi. Tabi dünyevi anlamda eşit olmaya karşılık gelen bir ifadeyi karşılar. Ancak tabi buradaki adaletten kasıt nedir? Bu her ne kadar temel anlamda hukukun, İslam'a göre de fıkhın meselesi olsa da biz genel itibariyle tefekkürde bu anlam nereye oturuyor onu konuşmaya çalışacağız. Tabi adalet dediğimiz adil kökünden gelen o doğru anlam, doğru olma, doğru davranmaya eşitlenen ya da eşit davranmaya yürüten hallerin karşılığı olarak karşımıza geliyor. Yine buradaki tanım itibariyle adalet hem bireyin, yani ferdi, hem de toplumun, yani içtimai yapıdaki dirlik ve düzenliğini sağlamak adına hem hakkaniyetli davranma hem de eşitlik ilkelerine uygun hareket etmeyi sağlayan ahlaki erdemler bütünüdür aslında anlam itibariyle. Tabi bu anlamda hem dünyevi hem uhrevi hem de kulun Rabbi ile ya da Rabbinin kuluyla olan ilişkisini ifade eden kavram karşılığı olarak kullanılıyor. Bir diğer anlamda İslami ilimlerde adalet kavramı özellikle ahlakta, fıkıhta ve hadis ilimlerinde karşımıza çıkıyor. Genel olarak tabii ki yüklendiği anlam hem davranış ve hükme doğru anlam katabilme, doğru olma, hem de hakka göre hüküm verme anlamlarını, eşit olma, eşit kalma, eşit kılma gibi orta yol, istikamet, benzer, misil, bir şeyin karşılığı manasında kullanılıyor. Genel itibariyle Kur'an ve hadise baktığımızda, yani İslam ilimlerdeki karşılığın yanında bir de Kur'an ve hadisteki özel kullanımları var. Burada da bizim karşımıza daha çok düzenli olma, düzen sahibi olma, denge ve dengeli olma, denklik, denk davranma, eşit davranma, yine gerçeğe uygun hükümlerle hükmetme, realiteyi koruyup doğru yolda o kimseyi sevk ettirebilme ya da takvaya yöneltme, dürüst ve tarafsız olma gibi anlamlar taşıyor. Özel anlamda da uyum, estetik, ahenk, görünüm manalarında adalet kavramı kullanılıyor. Tabii buradaki karşılık biraz önce sizin söylediğiniz girişteki ifade ettiğiniz haliyle İslam'ın adalete yüklemiş olduğu anlamla dünyevi görüşlerin, tabi burada ülkemizin malum adalet ve hukuk sisteminin belki günümüzde böyle zorlandığı dönemler geçiyor. Bazen zayıf kaldığı, bazen zayıf kaldığını gördüğümüzü zannettiğimiz. Çünkü zayıf olup olmadığı tabii ki hukukçular tarafından bu işin arka planları da hesap edilerek veriliyor. Yani bu sadece siyasi anlamda bir taraftarlık yapmak değil. Yani işte en büyük deyip başlayarak cümleyi yürütmek ya da sürdürmek değil. Ya da en beter deyip cümleyi yürütüp sürdürmekle karşılık bulmuyor. Burada insaflı olmak lazım. Çünkü toplum içerisinde bir düzen, bir düzensizlik, bir adalet, bir adaletsizlik oluşturuluyorsa elbette ki Kur'an ve sünnet merkezli olmak kaydıyla. Çünkü insanı en iyi tanıyan Allah'tır. Kulunu en iyi bilen Allah'tır. Kulun üzerindeki hakları ve hukuku nasıl tecelli edeceğini, nasıl tezyin edeceğini, nasıl düzene koyacağını da tayin eden Cenab-ı Hak'tır, Allah'tır. Onun izniyle de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Bu ilk dönem İslami ilimlerde sünnet tabiriyle karşılık buluyor. O yüzden Kur'an ve sünnet çizgisi üzerinde hakkı ve hukuku tanzim eden yasalar tabii ki bizim için esas olacaktır. Yalnız burada bu tek taraflı kalır. Yani tek kanatlı kuş uçmaz derler. Burada bir de toplumda bulacağı karşılık vardır. Yani toplumun bu adaleti yaşayabileceği, bu adaleti anlayabileceği altyapıyı, arka planı, gönül dünyasını, kalp dünyasını, akıl dünyasını, ilmi, bilgiyi ve özellikle eğitim alanında bir takım hali verebilmek esastır. Yani altyapısını hazırlamak esastır. Şöyle bir anlam yükleyebiliriz. Yani İslam medeniyeti adalet üzere ruhunu aslında teessüs ettirmiş ve bu anlamda da mümkün olmayacak olan halleri ortadan kaldırmanın yoluna gitmiş. İşte bazı hükümler oluşturmuş. İşte Seddi Zerai gibi bir takım hükümler koymuş. Yine Defi Mefsedet gibi. Bu özellikle Ahmet Cevdet Paşa'nın Mecelle diye o meşhur olan hukuk kitabında yazdığı gibi, maddelerinde yazdığı gibi. Şunu görerek aslında adaleti düşünürsek sanki daha mantık yerine oturuyor gibi. İslam'a göre en kapsamlı sanki mana bu mana. Aslında hak sahibine hak ettiği kadarını vermek. Hak sahibine hak ettiği kadarını vermek. Fazla ya da eksik verildiği zaman bu adalet prensibini bozar hale geliyor.
Evet, o zaman eşitlikle adalet aynı şey değil.
Aynı şey değil.
Hatta bir karikatür vardı hocam. Bilmiyorum denk geldiniz mi hiç? Bir duvar var. Duvarın önünde 3 tane çocuk var ama çocukların boyları küçükten büyüğe doğru sıralanıyor. Şimdi hepsine birer tane tabure verdikleri zaman
boylar eşitlenmiyor aslında. Yine
boylar
aynı oluyor.
Aynı oluyor ama uzun boylu olan görebiliyor sadece duvarın karşı tarafını. Ama en küçüğüne 2 tane, ortancaya 1 tane, diğerine hiç verilmeyerek veya öbürüne 3 tane, 2 tane, 1 tane tabure veya kasa oluyor. Verildiğinde denge sağlanmış oluyor. Hepsi duvarın arka tarafını görmüş oluyor.
İşte bu ifade mühim. Muvazene, denge.
Evet.
Biz bunu bir prensip olarak daha
önceki haktan kastımız bu.
Bu. Yani aslında kasıt bu. Hatta şöyle bir şey vardır. Gereksiz iltifat, gereksiz insanlara verilen teşekkürler, iltifatlar, onlara olan övgüler.
Bu da adaletsizlik.
Bu da adaletsizliktir. Yani bu da israfa gider, hatta kişiyi bozar da denir. Özellikle eğitim psikolojisinde ve pedagoglarda çocuklar terbiye edilirken her hareketine alkış tutmak değil, layık olan harekete alkış tutmak. Yani bu önemli. Hatta her harekete karşı uyarmak değil, uyarılması gerektiği yerde uyarmak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a izafe edilir ama Hazreti Ali'nin sözüdür. Kellimun nas ala kaderi menazili ukuluhim denilir.
Yani hocam.
Yani herkese akıllı nisabınca muamelede bulunulur. İnsanlarla konuşurken akıllarının alabileceği seviyede. Mevlana Hazretleri'nin de bir sözü vardır. Bu da çok hoşuma gider aslında. O da diyor ki ne kadar bilirsen bil, ne kadar anlatırsan anlat, senin bildiğin karşındakinin anladığı kadardır. Yani bizim buradaki çok lakırdılı olmamız ya da bir hadiseyi çok detaylı anlatabilmemiz ya da bir ifadeyi böyle tumturakla en âlâ cümlelerle sunabilmiş olmamız bizim açımızdan belki böyle çok onur verici bir hal alır ama karşımızdaki anlamadıktan sonra bir manası olmaz. Boşa söylenmiş, yani rüzgara çalınmış ıslık gibidir aslında. Geriye dönen sadece bir gürültü çıkaran bir hal olmuş olur. Ondan dolayı bu Mevlana'nın yine ifadesiyle Celaleddin Rumi Hazretleri'nin diyor ki adalet nedir diye sorulursa meyve ağacını sulamak, zulüm nedir diye sorulursa da dikenleri sulamak deriz diyor. Yani meyvenin sulanmasına adalet, dikenin sulanmasına zulüm bu anlamda söyleriz diyor. Hatta adaleti bilmeyen kişinin kurt yavrusu emziren keçiye benzediğinden bahsedilir. Hı hı. Çünkü bir insanın kendi beslemiş olduğu kurallar, kendi koymuş olduğu kurallar o an için belki adaleti tevzi edebilecek, adaleti ortaya koyabilecek bir karşılık taşır ama uzun vadede düşünüldüğünde değişmeyi de gerekli görür. Yine Mecelle buna ahkamın tagayyuru, ezmanın tagayyuru iledir buyurur. Yani eğer zaman değişirse ana şart değişmeksizin nassa, Kur'an ve sünnetteki hedefe ve delile dokunmaksızın mevcut şartlar altında biz kaideleri düzenleme ve tertip etme hakkına sahibiz. Bunun en güzel örneği Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine vesikasıdır. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde çarşı pazarı tanzim ettikten sonra toplum içerisinde bir denge, işte bu muazene dediğimiz, hı hı, oluşturabilmek için hem Yahudi topluluğunu 4500-5000 kadar sayısı vardı, hem müşrik Arap ama cahili Arapları kültürüne sahip olan topluluğu, onlar da yine 4500-5000 civarındaydı, bir de Müslümanları 1500 civarındaydı sayıları, koordine edebilmek adına bir vesika yayınladı Peygamberimiz. 37-38 madde. Bu maddenin başında Müslümanların kendi başında bir ümmet olduğu ve diğerlerinin de diğer ümmet olduğudur. İşte adalet burada başlıyor. Yani biz Müslümansak, İslam'ımızı kabul ettiysek, Kur'an ve sünneti bu anlamda kendimize bir hükümde değer gördüysek, o zaman yapmış olduğumuz prensipleri, uygulamış olduğumuz prensipleri önce Allah ve Peygamber'in razı olduğu o prensipler içerisine sığdırmamız gerekiyor. Yani şunu değil, yani ayetleri alt alta sıralayalım, kaideleri koyalım değil. Biz kaideleri koyalım ama ayetler onun sıralamasında belirleyici olsun. Bunların her biri bizim için esas aslında. Çünkü İslam adaleti anlamlandırırken fani menfaatleri gözetmez. Buradaki menfaat baki olacak. Yani ilâ yevmil kıyâmeh, bize faydası olacak. Ki şurada görüyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde sahabenin yaşamış olduğu bir olayın fıkhen çözümüyle birlikte tabiuna, sahabe ve tabiuna, tabiundan sonraki döneme yansıması ve bu yansımaların günümüze kadar seyrine baktığımızda 1450 yıl önceki bir kaidenin ya da 1430 yıl sonraki ya da biraz daha geri gelelim, hı hı, 1300 yıl önceki bir kaidenin bugün de çok rahat işimize yaradığını görüyoruz. Çünkü Kur'an ve sünneti merkez almış olan bir kaidenin kıyamete kadar geçerliliği, ispatı bu günümüzde var olmasıyla birlikte kendini gösteriyor.
Çünkü insan odaklı.
Çünkü insan odaklı.
Fıtrat değişmiyor.
Fıtrat değişmiyor.
Kalp aynı,
ve
nefis aynı.
Ve en iyi tanıyan o kaideyi oluşturuyor. Evet. Şimdi akıllar devreye girdiği zaman insan aklı, işte malum komünizm gibi, işte liberalizm gibi vesaire izimlerdeki akıllar devreye girdiğinde buraya insan aklı merkeze oturuyor ama merkeze oturtan da bir başka insan aklı. Hı hı. Yani insan aklı, insan aklını merkeze oturttuğu zaman o zaman eksik düşünmeye başlıyor, dönemi kurtarmaya başlıyor, zamanı kurtarmaya başlıyor. Diyelim ki Kur'an-ı Kerim'de bir kaidenin varlığı hem toplumu hem ferdi hem o ferdi toplumu oluşturan, hı hı, onların oluşturduğu devleti ilelebet korumaya ve abad etmeye yönelikken geçici bir kaide konulduğu zaman o geçici kaideler de daha sonra adı üzerinde geçici kaide yenilenmeye ihtiyaç duyuyor. Yetmiyor. Yetmediği zaman takviyeye ihtiyaç duyuyor. Bugün mesela zina eden bir kimseye verilen cezanın ya da hırsızlık vesaireye verilen cezanın ya da bunun dışında bir adam öldürmeye verilen cezanın karşılıklarına baktığımız zaman insanları eğer cesarete teşvik ediyorsa ya da muadil olmayıp başka suç işlemeye teşvik ediyorsa orada adalet tevzi olunmuyor demektir. Bu yüzden baktığımız zaman İslam fani menfaatten ziyade baki hali, yani toplumun bekasını düşünerek kaide koyuyor. Nefse ne kadar ağır gelse de o cezayı o nefse uygulatıyor. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, kızım Fatıma da olsa ben haddi uygularım, kızım hırsızlık yapsa elini keserim karşılığını vermesin. Toplum içerisinde işte adaletin anladığımız manada eşitlik olduğunun göstergesi oluyor.
Evet.
Ya bugün zengini zengin diye kayırmıyor, fakiri de fakir diye ayırmıyor. Evet. Mutlaka bir denge, hı-hı, mutlaka bir yapı oluşturuyor İslam kendi içerisinde. Evet.
Yani şimdi günümüzde hani bunu nötr olarak söylüyoruz. Hı. İşte Ahmet Minguzzi cinayeti diye, evet, bir cinayet, evet, var. Bunun, evet, kararı açıklandı, evet, mesela. Evet. Bu karar bakıldığı zaman çok tatmin edici bir karar değil. Yani ortada bir cinayet var ve bu cinayet işte bir çocuğun ölümü ve bu çocuğun annesinin, ailesinin bundan tatmin olmadığını sosyal medyada görüyorsunuz.
Yani
ve burada diyorsunuz ki
evet.
gönüller ferahlamıyor. Evet. Ve burada diyorsunuz ki bir şeyler eksik.
Evet.
İşte bu eksikliği biz İslam'la şimdi programımızın başından itibaren bahsetmiş olduğumuz bu adalet sistemiyle karşılayabiliriz.
Çok rahat bir şekilde ve bunun karşılığı da hayat verici.
Çünkü hayat verici.
İnne fil kısası hayah buyuruyor. Yani Kur'an kısasta hayat olduğunu söylüyor. Yani kısas varsa orada hayatın hali devam ediyor. Bazen genç kardeşlerimizle biz derslerimizde onlar hocam yani bir insanın kısasen öldürülmesi nasıl hayat olur diye sorduklarında verdiğimiz cevap şu oluyor. Diyoruz ki bakın arkadaşlar mesele sadece ortada bir şahsın kısas edilmesi meselesi değil. Toplumun kısas edilmesi meselesi.
Evet, toplumun örnek alıp bir daha bunu işleme noktasında düşünmesi.
Kesinlikle. Burada caydırıcı olması
caydırıcı
esası
var. Evet.
Şöyle bir batıdan bir örnek verelim. Hristiyan dünyasından bir örnek verelim. Burayı tam aydınlatıcı olacak bu anlamda. Şimdi batı anlayışına, yani Hristiyan ahlakına göre, Hristiyan akidesine göre, akaidine göre, Katolik kiliseye göre, bu Ortodoks'te biraz değişebiliyor çünkü, Katolik kiliseye göre bir kadının bir erkekle nikahlandığı zaman boşanması küfürdür. Katolik kiliseye göre bir kadın bir erkekle evlendiği zaman erkeğin kadını, kadının erkeği boşanması küfürdür. Yani dinden aforoz demektir bu. Yani bir kimse o dinden çıkmış olur. Şimdi Katolik Hristiyan dünyası buradan kurtulabilmek için kendine açık kapılar arıyor. O da ne oluyor? Nikahsız birliktelik. Çünkü nikahsız birliktelik cezaen işte o papazın tövbe dolabına girip
günah çıkartması,
belki de kiliseye belli bir miktar yardımda bulunması ve akabinde Tanrı ile arasındaki o günah anlayışının ortadan kaldırılması. Yani ikinci şık birinci şıkka da göre daha tercih edilir. Bu sefer ne yapıyor? Hristiyan dünyası evlenmiyor. Bazen bizim arkadaşlarımızdan hocam işte nikah boşanma oranları işte Müslüman ülkelerde daha çok. Ya evlenen insan boşanır. Evlenmeyen insanda boşanma oranı diye bir şey söz konusu olmaz.
Evet bu açıdan hiç değerlendirmemiş.
%70 %80 nikahsız birlikteliğe geçmiş bir toplumun boşanma oranı niye düşük olsun? Boşanma oranının olmasına şaşılır. Neticede evlenmeyen topluluk niye boşansın?
Evet.
Bu hal öyle bir durum söz konusu getiriyor ki insan günahta tercih etmeye başlıyor. Bakın fazilette değil. Çünkü dünyevi bir hayat yaşıyor. Seküler bir dünya yaşıyor. Onun dünyası ahirete tabi değil. Ve bunun cennet ve cehennem karşılığı çok basit bir karşılıkla anlam buluyor. Böyle olunca o harama tevessülde daha az haram olanı tercih ediyor. Yani bizde esas olan takvadır diyoruz. Bizim için gaye takvadır. Ki bizim evliliklerimizde evlenmek de çok kolaydır. Nikahı bırakmak da çok kolaydır.
Evet.
Yani her ikisi de kolaylaştırılır. Yani bir kadının bir erkekle evlenmesi bir iman akide meselesi değildir. Boşanması da iman ve akide meselesi değildir. Yani bunlar haktır. Elbette
Allah'ın
ki,
en sevmediği helal.
Tabii ayrılıktır. Bu Tirmizi hadisidir. Yani neticede Hazreti Peygamber'in böyle bir şeyi de vardır. Allah bundan hoşlanmaz ama bunu size helal vermiştir. Helal kılmıştır. Nikahsızlık ya da nikahsız birliktelikten ziyade evlenmeyi teşvik etmiştir. Ama evlenmeyi kutsal kılmıştır. Mübarek kılmıştır.
Evet.
Bereketli kılmıştır. Karı koca ilişkilerini, birbirleri arasındaki ilişkileri çok bereketten. Hatta bununla ilgili bir sürü ayet ve hadis takviyesi var. Bunlarla birlikte baktığımızda nikah bizim için gerçekten çok önemlidir. Ama akide değildir, amentü değildir. Bunu Batı amentü yaptığı için bu sefer tercih söz konusu oluyor. İşte adalet tevzi edilirken suç ve suça karşı verilecek olan cezanın eğer muadilliği yoksa, birbirine bir adaleti yoksa, dengesi yoksa orada ifsat başlıyor, orada bozulma başlıyor, orada fuhşiyat başlıyor, orada bozulmalar ve dağılmalar başlıyor.
Bunun sonunu da düşündüğümüzde hocam ülkemizde boşanmalar noktasında biz İslam'ın adaleti değil de farklı adalet sistemine tabi olarak boşanmayı gerçekleştirdiğimizde bu sefer boşanma olayları bir çileye dönüşüp
kesinlikle
Allah muhafaza devamında başka şeyler işte cinayetler vesaireler böyle beraberinde gelmiş oluyor.
Hocam şöyle komik bir ifadeyle söyleyelim. Yani 7-9 yamalı bohça gibi.
Eyvallah.
Yani her yerden bir yama almışız, bir yere bağlamışız ama o bohçanın içerisinde bir yük taşımaya çalışıyoruz. İpler çatır çatır atmaya başlıyor. Elbette ki o yamanın kendisi de eskiyor, ipleri de eskiyor. Hı-hı. Halbuki kendi başına sağlam bir kumaştan yapılmış olsaydı zaten bizim kültürümüzde bu vardı. Zaten bizim İslam hukukuyla kendi kaidelerini tesis ederek bir yasa oluşturmuştu. Bunlar zaten bizim içimizde mevcuttu. Biz bunlarla 1400 yıl hayat sürdük, 1300 küsur yıl hayat sürdük ve bu hayatı yaşadık. Buralardan uzaklaşıp bize ait olmayan altyapıya, bize ait olanı hamletmeye başlayınca çatışmalar çıkmaya başladı.
Evet.
Çünkü derleme bir kanun oluşturduk, işte yasalar oluşturduk, kurallar koyduk. O kuralları kendi kültürümüzün insanında başka kültüre göre koyduk. Şöylece bir kıyas yaparsak daha netleşir bu. Şimdi Hristiyan dünyasındaki insanın kötülük anlayışıyla, ceza anlayışıyla, yani kötü olmasıyla, ceza alması anlayışıyla bizdeki kötü olma ve ceza anlayışı aynı değildir. Bugün Batı'nın, Hristiyan dünyasının Hazreti Adem'den gelen bir kötü ruh karşılığında cezalandırıldığına inanan bir kilise vaftizlenmesi ve baskısıyla birlikte süre gelen bir amentüsü var. Bizim kıvam takva dediğimiz ve suçun bireysel olduğunu, ferdi olduğunu kabul ettiğimiz, birinin suçunu velâ tezuru ve ezratu vizra uhra burlu ayette, yani birinin suçunu diğerinin yüklenmediği bir adalet anlayışına sahibiz. Yani ne anne babanın suçunu dede torun tombalak çekmeyecek, buna inanıyoruz. Ki bugün Tevrat metinlerinde de karşımıza çıkan, işte sen bir suç işlersin, bunu senin 5 nesil, 6 nesil, 7 nesilinden çıkarırız, bak torundan çıkarırız tehditleri. İslam'da bu yoktur. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bugünkü Yahudi ve Hristiyan kültürüne ait İncil ve akide esaslı, iman esaslı kaidelerin kendi içerilerindeki organizasyonu kendilerince uygun olabilir. Bir yere kadar da götürebilir. Ama maneviyattan yoksun olduğu için belli bir yerden sonra, belli bir yaştan sonra o artık dışarıdan dahili, yani müdahale edilen farklı ilgilere, alanlara muhtaç duyar. Bugün Batı'daki bu saçma sapan partiler, işte pijama partisinden tutun bilmem ne partisine kadar, içki partisinden uyuşturucu partilerine kadar, manevi tatmini dolduramadıkları yerde doldurmaya çalıştıkları dünyevi işler onlardaki savrulmanın karşılığı olarak bize karşılık geliyor. Biz bunu alıp kendi kültürümüze, kendimize uygulamaya başladığımız zaman bu gömlek bize dar geliyor. Çünkü bizim kendimize ait olan bir gömleğimiz var zaten. Bizim suçun bireyselliği, ferdiyetçiliği, yine aynı şekilde kimse kimsenin yükünü yüklenemezliği ve suç ve cezanın birbirine karşı muadilliği, yasaklar, emirler, helaller, haramlar çizgisinde baktığımızda, yani fıkıh olarak baktığımızda, olaya içtihat olarak baktığımızda bunun bir açığı yok ki bizim dışarıdan açık kapatacak bir yamaya ihtiyacımız olsun. O açıklar işin içerisine girdiği zaman bizde bir savrulma oluşmaya başlıyor. Batıdakinden daha farklı oluyor. Bu sefer müzebzebine benedelik dediği, yani bir münafık misali, hangi bahçenin kapısıyız belli olmuyor. Eyvallah. Yani nereye gireceğimiz belli olmuyor. Hangi yolda yürüyeceğimiz belli olmuyor. Bir savrulma gerçekleşiyor. Yani evleniyoruz, Müslümanız ama Müslüman gibi evlenmiyoruz. İşte ticaret yapıyoruz, Müslümanız ama Müslüman gibi ticaret yapmıyoruz. Akit bozuyoruz, akit yapıyoruz, yine aynı şekilde. Derslerimiz, okullarımız, namazlarımız, abdestlerimize kadar bu sirayet etmeye başlıyor. Bir cami yapıyoruz ihtişamlı ama içerisinde cemaatini bulamıyoruz. Cemaat var, kıvam bulamıyoruz.
Eyvallah.
Yani böyle değişik bir seküler bir hal, dünyevi bir hal girmeye başlıyor. Öz cümle dünyevi akılla ve dünyevi gereklerle, gerekçelerle bir şey tayin edilmeye başlandığı zaman bu sefer o akıl mevcut toplum vicdanına bırakıyor. Toplum vicdanında hareketini kaybetmeye başladığı zaman, kendini kontrol etmemeye başladığı zaman işte savrulmalar ortaya çıkmaya başlıyor.
Eyvallah.
Hırsızlıktır, gasptır, evet. Tecavüzlerdir, kul haklı ihlalleridir, trafik problemlerinde vesaire karşılaşılanlar, insanların birbirine çok rahat şekilde kastetmeleri, musallat olur vesaire, bunların her biri artık bir farklı yön alıyor. Kontrol edilmediğinde israf çılgınlığına götürecek kadar da saçıp savurmalar ortaya çıkıyor. Yani 5 vakit namazlı bir hacı ablanın, 5 vakit namazlı bir hacı abinin, işte malum baby shower'lar vesaireler falan gibi, işte onlara benzer bir takım menteşebbehe bi kavmin fehuve minhum benzer gibi bir takım hallere girmeleri, işte evlilik tekliflerinde, çocuk dünyaya getirmelerinde, işte bir sünnet merasiminde, hatta kendi mevlid programlarımızda vesaire bile bunlar yavaş yavaş
giriyor,
bizi kuşatmaya başlıyor.
Eyvallah.
Kültürlenme ortadan kalkıyor, kültürleşme ortaya girmeye başlıyor. Yani biz kendi kültürümüzü kaybediyoruz hocam. ardından başka kültürler bize sahip çıkmaya başlıyor. İslam evet. bunun içerisinde ne kadar yer alıyor? Bu da evet. problem.
İşte buralarda yer almadığı zaman adalette de yer almamış oluyor.
Tabii ilk vurduğu yerde i̇lk idare oluyor.
İdare oluyor.
Eyvallah. İdareye vuruyor, yargıya vuruyor, evet. maneviyata vuruyor. Cenab-ı Hakk'ın bu anlamda bize yüklediği muamelata yürüyor. Bunların da inşallah konu konu başlıkları gelecek.
Eyvallah. Önümüzdeki hafta bunları da konuşmaya başlayacağız peki. hocam. Allah razı olsun. Bugün biraz çuvaldızı kendimize batırmış
i̇nşallah.
Olduk.
İnşallah
gönüllerimize şifa olsun. Çok çok teşekkür i̇nşallah. Ediyoruz.
Ben
Allah
teşekkür
razı olsun.
Teşekkür ediyorum. Sizler de sağ olun.
Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Doktor Erhan Turan hocamla birlikte adalet prensibi üzerinde konuştuk ve konuşmaya da devam edeceğiz diyelim. Sizleri kalbinizin sahibine Allah'a emanet edelim. Hoşça kalın efendim.